Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyiciler, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Tarihçi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu üyesi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Gazneli dönemini konuşmaya kaldığımız yerden Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla devam edeceğiz. Ama önce telefon numaralarımız, sorularınız ve yorumlarınız için 463-3419 ve 463-3421. Belge geçer numaramız 463-3284. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Ve kısa mesaj numaramızda 535-472-6011. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Geçen haftadan devamla hocam Gazneli Devleti'nin kuruluşunu anlattıktan sonra ister istemez Sultan Mahmut dönemine geldik. Ve Sultan Mahmut döneminin sayısız seferlerinden söz ettiniz. Bu sayısız seferler içerisinde gerçekleştirdiği fiilleri, kazanımlarını aktardınız. Ve ilginç bir bilgi de kalmıştık. Bir donanma kurdurduğunu söylediniz. Ben de demiştim ki hocam ilk Türk donanması Çakabe ile başlar. Oysa çok daha öncesinde Gazneli Mahmut'un bir donanması var. Evet. Ve 28 bin Levent'in de bu gemilerde olduğunu ifade ettiniz.
Evet, evet. 1400 parçadan oluşan bu donanma gemisi. Tabii donanma tam olarak da savaş amacıyla inşa edilmiş gemilerden bahsediyoruz biz. Ve askerler bu gemilere bindiriliyor. 20'şer asker bindiriliyor. Ve bütün İndus Nehri boyunca bu gemilerle seferler düzenliyor. İndus Nehri boyunda bulunan bütün Hindistan catları veya İndus catları diyebildiğimiz korsanları temizliyor. Böylece biz Hindistan'da gerçekten nehir ticaretini de ele geçiren bir fetih yaptığını görüyoruz. Yani bir taraftan İslamiyet'in yayılmasını, güvenlik koridorunu açmak ve elinde tutmak suretiyle sağlarken diğer taraftan da ticaret ve ekonomi sahasında da Gazne'nin zenginleşmesini sağlayan bir fetihtir bu donanmanın yaptığı faaliyetler aslında. Ve Gazneli Mahmud'un Hindistan seferlerinde iki temel sebep vardı. Geçen de ifade ettiğimiz gibi bir İslamiyet'in yayılması, ikincisi de Hindistan'ın gerçekten çok büyük ticaret ve zenginlik kaynakları, yani yeraltı, yerüstü zenginlikleri hepsini dahil edebiliriz. Büyük bir coğrafya, çok zengin ve Orta Asya'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan bütün ticaret kervanlarının uğramak zorunda olduğu bir Gazne şehrinden bahsediyoruz. Gazne çok kilit bir şehir. Güneydeki İndus Nehri'ne ve limanlara geçmek için mutlaka Gazne'ye uğruyordu kervanlar. Bundan dolayı Sultan Mahmud'un İndus Nehri boylarındaki korsanları saf dışı bırakması ve bir donanmayı kurması Hindistan'ın fethinin kalıcı olarak gerçekleştiğine işaret etmekte. Yani artık bu donanma devamlı bir şekilde Gazne devletine hizmet etmiştir. Bir de işin devamlılık boyutu var. Yani bir kereliğine kurup da vazgeçtiği bir donanma değil. Türk denizcilik tarihinde önemli bir olaydır. Az önce de vurguladığınız gibi tam isabetli bir şekilde. Yani Anadolu'daki Türk denizcilik tarihimiz açısından Çakabey tabii ki önemli bir beydir ve önemli bir beyliğin kurucusudur. Donanma komutanıdır aynı zamanda. Ancak Akdeniz'de Tolunoğlu Ahmet bir başka donanma sahibidir. Yani Sultan Mahmut'tan önce. Ve Tarsus'a kadar uzanan Doğu Akdeniz'deki şehirlere yaptığı bir seferle bilinmektedir. Onun yaptığı sefer de 9. yüzyıldadır. Gazneli Mahmud da yaklaşık olarak 50 yıl önce, Çakabey'den 50 yıl önce böyle bir sefer gerçekleştirmiş oluyordu 1026 yılı itibariyle. Sonraki seferlerine baktığımız zaman biz Gazneli Mahmud'un aslında seferlerinden çok ilginç olan bir şeyi daha burada hemen hatırlatmakta yarar görüyorum. Hani bugün Malezya, Endonezya bölgesi Müslüman ülkeler, devletler olarak bilinir. İşte bu ülkelerin, bu adalar ülkesinin fethini de başlatan kişi Sultan Gazneli Mahmut'tur. Bundan dolayı Selçuklu ve Osmanlı döneminde devam eden Türkiye, Endonezya, Malezya yani açık okyanus ülkeleri diyebildiğimiz bu ülkelerin ilişkileri Gazneli Mahmud'a kadar uzanmaktadır. Seylan Adası'na gönderdiği bir donanma vardır. Muhtemelen bu yaptırmış olduğu donanmanın bir devamı niteliğindedir Sultan Mahmud'un göndermiş olduğu bu donanmada. Dolayısıyla ilk defa denize açılan bir başka donanmadan bahsediyorum. Bu donanmaya kendisi komutanlık etmemiştir. Ama bir donanma inşa ederek bir hacip görevlendirmesi, başına komutan ataması ve onun aracılığıyla bir adayı fethe açılması da dikkat çeker. Yani sadece İndus Nehri'ni kontrol etmek, ticareti kontrol etmek değildir amacı. Daha büyük bir fetih, yani açık okyanustaki korsanları deniz yollarında kontrol etmek istemektedir.
Bayağı bir şekilde hocam, yani donanması var ve bu donanmayla da bir denizde fethe gidiyor yani açıkça.
Evet, evet. Sultan Mahmud'un babasının politikalarını aynen devam ettirmeye çalıştığını söylemiştim. Bir başka politik manevrası Hindistan sahasında Karmatiler üzerinedir. Karmatiler bugünkü Pakistan sınırları içerisinde faaliyet gösteriyorlardı. Toharistan, Belucistan diyebildiğimiz kuzey bölgesini Sebüktigin ele geçirmişti. Güneydeki Peşaver Vadisi'ni ise Gazneli Mahmud ele geçirmiş ve daha sonra devam ederek yoluna bizim bugün Keşmir diyebildiğimiz bölgeleri de fethetmiştir.
Pakistan, Afganistan coğrafyasıydı sanki değil mi hocam?
Evet. Veziristan diye bir bölge var. Bugün Veziristan diye güneydeki bir bölge. Bu bölgeyi de fetheden Sultan Mahmud buradaki Karmatileri, yani Batıniliğin bir kolu olan Karmatileri 3 defa kendisine bağladığını ve onların askeri varlıklarına son verdiğini görüyoruz. Neden Karmatiler üzerine sefer yapıyor Sultan Mahmud? Çünkü Karmatiler gerçekten İslamiyet'in yani terörize edilmiş bir şekilde tanınmasını sağlayan ya da kötü tanınmasını sağlayan, bu anlamda şiddet yanlısı bir takım faaliyetleriyle dikkat çekiyordu.
Hocam taraftan, Batıniler gibi.
Batıniler aynen terör faaliyetinde bulunuyorlardı. Ve bir diğer yönüyle de halifeyle zıt idiler. Yani Abbas halifesi esir durumdaydı Bağdat'ta ve Büveyhoğullarıyla haberleşen Karmatiler var. Sultan Mahmud da tabii olarak kendisini Ehl-i Sünnet'in temsilcisi bir hükümdar olarak tanıtıyor. Bu amaçla hem siyaseten hem dini hem de ekonomik gerekçelerle, yani bu Karmatilerin yapmış olduğu faaliyetler onun fetihlerine de bir engel teşkil ediyordu. Ondan dolayı biz 3 seferini Karmatiler üzerine yaptığını görüyoruz. Ele geçirdiği ülkelerin hepsi de kendisine her zaman bağlı olmamış. Bazen yani Hindular içerisinde yeniden isyan edenler var. Bunlar üzerine de defalarca sefer yaptığını görüyoruz.
Evet hocam, bu Batınilik meselesi ve Gazneli Mahmud'un Batınilerle mücadelesini bir başka programımızda ayrıntılı olarak değerlendirmek zannediyorum gerekiyor.
Evet. Şimdi evet. Devam etmemiz gereken bir konu. Tabii ki Batınilik meselesi pek çok zaman isim değiştirdi, yer değiştirdi, şekil değiştirdi ama maalesef günümüze kadar bir sorun olarak yaşamaya devam etti diyebiliriz.
Hem Gazneli Mahmud hem arkasından Selçuklu hükümdarları bu Batınilerle yoğun mücadele içerisindeler. Hocam onu ayrı bir programın konusu, tek başına bir programın konusu yapalım. Buradan evet. Az önce bahsettiğiniz ticarete verdiği önemi vurguluyorsunuz Gazneli Mahmud'un.
Evet.
Demek ki Gazneli Mahmud'un kişiliğine girmenin zamanı geldi hocam.
Evet, o en çok adalet vurgusuyla tanıdığımız bir hükümdar. Şöyle bir örnek üzerinden konuşabiliriz. Nizami Mülk siyasetnamesinde onu örnek bir hükümdar olarak defalarca göstermiştir. Bir yerde değil, onlarca yerde örnek göstermiştir. O olaylardan birinde şöyle bir örneği verir. Oğlu Mesut bir tüccardan borç para almıştır ve zamanında ödememiştir. Sultan Mesud da tabii daha sonra sultan olacak Mesud babasının karakterine uygun hareket etmemiştir. Yani sözünde duran, ahdinde duran bir kişiliğe sahip olarak yetişmesini istiyor oğlunun, şehzadenin. Sultan Mahmut oğluyla tüccarı mahkemeye etmiştir. Yani dava sahibi olan tüccarın şikayetini dinlemiş ve oğlunu çağırarak derhal borcunu zamanında, yani o gün ödemesini istemiştir. Oğlu ödeyemeyeceğini, çünkü elinde o kadar hazinesi, parası olmadığını beyan edip 2 gün müddet isteyince o müddeti de vermemiştir ve derhal şimdi şu an diyerek oğluna büyük bir ders vermiştir. Yine Horasan bölgesindeki kendisinin atadığı bir valiye 1000 sopa vurulması cezasını, valiye 1000 sopa vurulması cezasını vermiştir.
Hocam ama Sultan...
Bir kadının şikayeti üzerine, yani bir kadının
Sultan Mesut'a ilişkin onu. Bütün bu çabaları sonuç verdi mi vermedi mi onu biraz sonra göreceğiz. Evet. Ben sözünüzü kestim. Kendi valisini, atadığı kendi valiye.
Evet.
Borcunu ödeyeceksin diyor ya da yoksa 1000 sopa vurulacak.
Şöyle bir olay var. Vali aslında Sultan Mahmud'un göndermiş olduğu emri dinlemiş. Kadına olan haksızlığı iade etmiş, borcu ödemiş. Ancak zamanında yapmadığı için ve gerekli bilgilendirmeyi de padişaha, yani Gazneli Mahmud'a yapmadığı için devlet otoritesini sarsmaktan dolayı aynı ceza tatbik edilmiştir. Yani 1000 sopa vurulmuştur valiye ve halkın huzurunda vurulmuştur. Bu noktada çok titiz bir kişilik olduğunu görüyoruz. Yani kendi ailesinden de olsa, atadığı bir devlet adamı da olsa suçluya suçunu anında hızlı bir şekilde veriyordu cezasını. Böylece biz halkın gözünde gerçekten örnek gösterilecek bir veziri asaf pezir gibi davranıyor. Yani adeta peygamberin vekili olan bir vezir gibi davranıyordu. Halifeyi de yeri geldiğinde dinlemiyordu Sultan Mahmud. Adalet konusunda gerçekten çok hassas.
Tavizsiz hocam.
Çok yani. Tavizsiz birisi. Selçuklu, Anadolu Selçuklu tarihçisi İbni Bibi eserinde Selçuklu Şehzadelerine nasihat bölümlerinde Mahmud örnek gösterilerek, Sultan Mahmud'a örnek göstererek onun gibi olun diye öğütte bulunuyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani Sultan Mahmud kendisinden 200 yıl sonra, 300 yıl sonra şehzadelerin eğitiminde örnek gösterilen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Adaleti sadece yani belli bir kişiye ait bir hak olarak görmemiş. Kendi ailesinde de bir haksızlık yapan varsa ona da cezasını vermiştir. Ve halkın hukukunu, hakkını gözetmesini bilmiştir. Bir diğer yönüne hemen atıfta bulunmamızda yarar var. Sultan Mahmud mesela 17 sefer yaptı diyoruz Hindistan'a. Çok kararlı bir insan. Yani öyle tereddütlü, ne yapacağını bilmeyen bir kişi değil. Danışma mekanizmasına çok önem vermiştir. 1000 yılında Gazne'de yapılan bir resmi törende bir yemini var Sultan Mahmud'un. Hindistan'ı fethetmeye ahdediyor, yemin ediyor ve resmi törenle yapıyor bunu. Yani Hindistan'a 17 sefer yaptı diyoruz ama 1000 yılında Hindistan'ı fethetmeye yemin etmiş bir kişinin bunu gerçekleştirmek için hayatı boyunca çalışmasından da bahsediyoruz aynı zamanda. Yani bir söz vermiştir halkın huzurunda.
Bir hedef koymuş kendine hocam.
Ve, evet. Evet, bu hedef doğrultusunda ilerlemiştir. Biz onun bu kararlılığının oğullarına da kısmen yansıtılmaya çalışıldığını ama tabii Mesud'un bunu gerçekleştirme anlamında bazı zaaflar gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani evet, kararlılık sahibi değil Mesud.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin İzinde programında Gazneli dönemini ve Gazneli Mahmud'u konuşuyoruz doçent doktor Güray Kırpık hocamızla ve biraz sonra Sultan Mesut dönemine geçeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Hocam bu büyük Türk Sultanı Gazneli Mahmut'a ilişkin, kişiliğine ilişkin eklemek istedikleriniz var mı? Zannediyorum bir de ilk bir tarihçisi var yanında.
Evet, tarihçi Utbi, Tarihi Yemini adlı eseriyle Gazne Devleti'nin tarihini, Sebüktigin oğulları tarihini bir diğer isimle yazmıştır. Sebüktigin ve Gazneli Mahmut zamanında yazmış olduğu eserini böylece Gazne Devleti'nin resmi bir vakainamesi şeklinde, yani tarih kitabı olarak günümüze kalan bir eser olarak yazmıştır. Utbi Tarihi Yemini adlı eserini Firdevsi'nin şehnamesine cevap olarak yazdığını söylüyor.
Ve burada Efrasiyab'ı ifade etmişti.
Yani evet. Bir Gazne Sarayı'nda bilim adamları grubu var. Yani içinde tarihçiler, şairler, astronomist, yani müneccim başılar vesaire var. Hekimler var ve bunlar hep rekabet içerisinde bulunuyorlar. Aynı zamanda kendisinin inşa ettirdiği 4 adet büyük ileri düzey araştırmalar yapan rasathane ve medrese var.
Yani bugünün üniversiteleri
yani,
evet, hocam. Yani.
O dönem için üniversite diyebileceğimiz büyüklükteki kurumlar. Rasat binler burada. Yani rasat dediğimiz gözlem işini yapan gözlem evleri kurulmuş ve raporlar yazıyorlar sürekli olarak. Nitekim bu raporlar kitaplaştırılmıştır. Yani yapılan gözlemlerin sonuçları Biruni tarafından kitaplaştırılarak bir takvim haline getirilmiş. Oğlu Mesud'un sultanlığı döneminde ona sunulmuştur. Sultan Mahmud'un çok yani seçkin bir kişiliğe sahip olarak bazı ünvanlara sahip olduğunu da görüyoruz. Halife ona Yeminü Devle lakabını vermiş. Eminül Mille lakabını vermiş. Bu şu demek, yani devletin ve dinin dayanağı, sağ kolu, gücü anlamına geliyor. İşte İslam'ın büyüğü, dindarların en dindarı, doğruların en doğrusu, bilginlerin en bilgini, zenginlerin en zengini, insanların en kıymetlisi, en cömerdi, iyiliklerle donanmış azametli padişah veya hükümdar, geniş bir ülkenin sahibi, İslam'ın koruyucusu, müşriklerin korkulu rüyası, haksızlığın düşmanı, Gazi Sultan Mahmud Han.
Hocam bir sayfa.
Evet, bu şekilde devam eden daha da uzun bir lakap kullandığını görüyoruz. Bunu tarihçiler kendisine Utbi'nin eserinde sıfat olarak veriyorlar. Sultan Mahmud sonraki dönemlerde de örnek gösterilmiş dedik. Aynı zamanda işte fethettiği coğrafyalardaki bilginleri sarayına aldırmış veya kurmuş olduğu eğitim kurumlarını aldırarak oralarda onların araştırma yapmalarına, ülkeye kalıcı olarak faaliyetleriyle ilmi bakımdan da katkı sağlamalarına vesile olmuş. Gur bölgesini, yani bugünkü Afganistan'ın dağlık bölgesinin Afgan halkının Müslüman olmasına vesile olan kişi de yine Sultan Mahmud'dur. Yani bugünkü Afgan toplumu, Gurlular, Sultan Mahmud zamanında yapılan fetihlerle Müslüman olmuşlardır. Yine Pencap bölgesi, bugünkü Pakistan bölgesi ve Bangladeş, yani Bengal Körfezi'ne kadar uzanan sahadaki Müslüman toplulukların Sultan Mahmud dönemindeki fetihler döneminde başlayan kişilerin torunları olduğunu söyleyebiliriz. Yani Müslümanlaşmanın başladığı bir dönemdir Hindistan'da. Kültür değişimi açısından baktığımızda Gazneli Mahmud'un işi bir yönüyle kolay da olmuştur. Şöyle ki, daha önce ifade etmiştim, yani Akhunlar döneminden kalma bölgede Türk toplulukları var. Yani Gazneli Mahmud bölgeye gidiyor ama bölgede önceden yerleşmiş olan, yaşamış olan Türk varlığı Akhunlardan itibaren Zabulistan eyaleti diye bir eyalet var. Gazne Devleti'ni fethettiği ve aynı zamanda Sultan Mahmud'un da akrabası olan bir hanedan burada. Zabul Hanedanı diye bir hanedan var. Ve Gazneli Sultan Mahmud'un akrabası bir taraftan Zabul Hanedanı iken diğer taraftan da Karahanlı hükümdarı. Aynı zamanda da Abbasi hükümdarı ve Selçuklular bir süre sonra Gaznelilerle akrabalık kurmuşlardır. Yani bunu da hemen burada belirtmemizde yarar var.
Bu da ilginç
yani,
bir şey hocam, evet.
Aile olarak da pek çok yönden akrabası olan, şunu da hesaba katacak olursak, yani Saman oğullarıyla olan ilişkileri de katacak olursak, gerçekten Orta Asya'da ve Hindistan'da hanedanın artık yerleşmiş olduğunu söyleyebiliriz yani.
Evet. Hocam Gazneli Mahmud dönemi Gazne Devleti'nin doruk noktası. Daha sonra bu büyük Türk Sultanı'nın vefatı ve ardından tahtın el değiştirmesi.
Sultan Mahmud 1030 yılının son aylarında vefat etmiştir. Onun vefatı üzerine küçük yaştaki oğlu Muhammed tahta geçiriliyor. Ancak kuzeydeki Mesud büyük oğlan şehzade, az önce de bir anekdotunu anlatmıştık. O devlet adamlarının ve özellikle askerlerinin de desteğiyle, yani gulam sınıfının desteğiyle Muhammed'in yerine tahta geçmeyi başarmıştır. Ve Muhammed ile bir savaş arifesinde bu işi olmuştur. Muhammed'in yanındakiler onun bu işi yapamayacağını anlayınca savaşa girmeden saf değiştirmişlerdir ve Muhammed durumu oldu bittiği yani kabul ederek teslim olmuştur. Ancak Sultan Mesud bu kardeşinin gözlerine mil çektirmiş ve hapsettirmiştir. Ve tahta geçtikten sonra...
Yani hocam açıklayalım, evet, kör etti kardeşini, evet.
Evet, kör etmiştir. Mil çektirme olayı, evet, geleneksel olarak yani Roma'da da, Orta Çağ'da bütün yani dünyada görülen bir uygulamaydı. Özellikle taht kavgalarında rakip olacak kardeşin bir daha hükümdarlık yapamaması için, yani öldürülmektense, işte gözleri kör edilirse artık bir şekilde insanlarla haberleşmesi, yönetme kabiliyeti zayıflar düşüncesiyle hükümdarlığının elinden alınmasına bir vesile olarak gösteriliyor. Gözünün yakılarak kör edilmesi.
Evet hocam, anladım. Şimdi söylediğiniz tarih de önemli. 1030'da bu değişim yaşanıyor ve
1031 yılında da Sultan Mesud 32 yaşında tahta geçiyor.
Ve hocam 1040'a 10 yıl var. Bu esnada Tuğru ve Çağrı Beylerin hızlı yükselişi devam ediyor. 1035 ve 1038'de iki tane savaş göreceğiz Gazne ile Selçuklu arasında. Sonra da son savaşı. Evet hocam, şimdi Sultan Mesud babası gibi bir kişiliğe mi sahipti?
Sultan Mesud 32 yaşında genç bir hükümdar olarak tahta geçti. Babasının tam zıttına bazı karakterlere sahip, bazı yönlerden örtüştüğü söylenebilir ama özellikle de uyguladığı politikalara baktığınız zaman kararsızdır. Aynı zamanda adalet konusunda kıyas göstermeyecek derecede cesaret ve adalet yoktur diyebiliriz. Yani cesurluğu geçici bir cesurluktur. İstikrarlı bir cesurluk değildir. Çünkü savaşlarda sürekli olarak böyle davrandığını söyleyebiliriz. Sultan Mesud aynı zamanda babasının yakın adamlarını hemen tahttan ve yakın çevresinden uzaklaştırmış. Hatta kendisini tahta getirenleri de cezalandırmıştır. Yani kendi atadığı adamlara da ceza vererek bir ekip dediğimiz, yani devlet yönetiminde tutarlılık, güvenilirlik dediğimiz hususu gözetmemiştir.
Devamlılık, evet
tabii
hocam.
Devamlılığı da gözetmemiştir. Mesela Hindistan Fatihi olarak anılan ünlü Türk beylerini, yani gulam da olsa komutan, bunlar hür asker artık. Belli bir şeyden sonra hür vasfa sahip oluyorlar. Ve devlette çok etkililer. Fatih sıfatını almış kişiler. Bunlar mesela Eryarup Bey. Ve yine Hacip. Yani bu kişi aynı zamanda sarayın hacibi olan bir kişi. Cezalandırmıştır.
Hocam, Hacip Hasenek. Hocam, bilmeyenlerimiz için Hacip'in anlamını da açıklamanızı rica
ederim. Hacip sarayda genel sekreter diyebileceğimiz hükümdarın baş güvendiği, baş kimse, baş Hacip, baş komutan anlamında da kullanılıyor. Nitekim Hasenek aynı zamanda Horasan bölgesi genel komutanıydı. Yine Eryaruk Bey babasının hem veziri hem de Hacibiydi. Yani vezirlik payesine de denk bir görev. Hükümdarla halkın ve diğer devlet adamlarının ilişkilerini belirleyen kişi Hacip'tir Gaznelilerde. Ve Eryaruk Bey'in cezalandırılması, ki gazi sıfatına sahip bir beydir, halkta da tepki yaratmıştır. Onun yerine atadığı kişiyi de sonradan cezalandırmıştır. Yani bir Hindistan fethi politikasında tutarlı gibi görünüyor ama Mesud aslında atadığı kişileri tekrar tekrar cezalandırması dolayısıyla yeni atanan kişi de ona şüpheyle bakmaya başlıyor. Yani devlette güvenin çok önemli olduğunu söylememiz gerekir. Ve gerçekten bir suçu yoksa bir kişinin cezalandırılması gerekmez. Sultan Mahmud bu konuda çok devlet adamlarına güvenmiş. Hatta halife ile arasının açılmasının sebeplerinden birisi, bir defasında kendi güvendiği adama halifenin bir takım dedikodular nedeniyle kötü davranması olmuştur. Yani düşünebiliyor musunuz?
Onu da
yani
adamlarına, kabul etmiyor. Evet hocam.
Tabii çok kabul etmiyor yani. Bu benim güvendiğim insandır ve yanlış karar veriyorsun onunla ilgili diye halifeye sataşıyor. Dolayısıyla biz burada çok özenle seçtiği adamlar aracılığıyla devleti yönettiğini görüyoruz Mahmud'un. Mesud'da bu yok. Yani evet. Mesud'un kendi adamları yok. En yakın adamı işte Hacip ve ordu komutanı olan aynı zamanda bir dönem kısa dönem haciplikte yapmıştır. Sağ kolu Beydoğdu'dur.
Ama şimdi, daha sonra Dandanakan'da evet hocam göreceğiz.
Dandanakan'da saf değiştirmiştir evet. Yani.
Çünkü çok sinirlenmiştir hocam
Sultan. Çok kızmıştır evet. Yani sürekli kararsız tavırlar içerisinde bulunması. Yani bir basit bir örnek vereyim. Mesela Gazne şehrinden yola çıkan ordunun başında Sultan Mesud var. Herat şehrine geliyor. Herat şehrinden sonra Nişabur'a geliyor. Nişabur'dan Merve gidiyor. Bu arada onlarca şehirler var. 2500 kilometre. Yani bir ordunun 2500 kilometre boyunca giderek bir savaş meydanı araması ve karşısında hiçbir orduyu da bulamaması ve tabii ki Beydoğdu gibi komutanların hepsinin buna itirazları var. Yani sürekli kararsızlıklar. Savaşmak istiyor bazen, bazen savaşmak istemiyor.
Ve böyle karşısında bir, da hocam evet. Çağrı Bey gibi son derece kararlı ve savaşçı bir komutan var.
Selçuklu komutanları çok kararlılar ve hatta Gazne ordusundaki, ki Türk ordusudur Gazne ordusu, tanıdıklarının yanlarına geçmesini de sağlayacak kadar etkiliyorlar Gazne ordusunu. Ve nitekim Hacip Beydoğdu da bu şekilde saf değiştiren komutanlar arasında.
Hocam Gazne Devleti'nin Sultan Mesud'dan itibaren politikalarında bir değişiklik mi oluyor? Hindistan'ı ya da başka bir tarafı bırakıp Sultan Mesud bir devlet politikası olarak Selçuklu oluşmakta olan Selçuklu Devleti'nin üzerine mi gidiyor?
Hayır, işte bunu göremiyor. Yani Gazneli Mahmud zamanında Horasan bölgesinde otlaklar verilmiş olan Selçuklular, Kınık Boyu Oğuzları ve ona yardımcı olarak gelen diğer Türk boyları gittikçe kalabalıklaşıyordu. Buna mukabil Sultan Mahmud'un ölümünden sonra Mesud'un hiçbir tedbir almadığını söyleyebiliriz. Ve tam aksine Hindistan politikasına yönelmeye çalışmıştır. Ancak onda da başarılı olamamıştır ki az önce ifade ettiğimiz sebeplerden dolayı. Öte yandan kendisinin Selçuklularla olan münasebetleri ciddiye almadığını söyleyebiliriz. Yani Selçuklulara
gereken önemi vermemiştir yani.
Gereken önemi vermemiştir. Kendisi birçok defasında başka ordu komutanlarını veya şehzadeyi göndermiştir.
Yani orada çok evet, önemli bir yapının gelişmekte olduğunu analiz edememiş, öngörememiş evet. Ve sonuçta da başına o Dandanakan Savaşı gelmiş hocam.
Evet. Halbuki Sultan Mahmud bunu fark etmişti. Yani bunu da görmek lazım. Şimdi Sultan Mahmud fark etmişti. Nereden anlıyoruz onu? 1025 yılında Arslan Yabgu Sultan Mahmud tarafından Semerkant'ta tutuklanmıştır ve Kalincar Kalesi'ne götürülerek hapsedilmiştir ki Kalincar Kalesi'ni de Sultan Mahmud yeni fethetmişti o sıralarda. Kalincar Kalesi Hindistan'ın en sarp bölgesinde bulunan bir hapishane kalesiydi.
Ve Turu ve Çağrı Beyler de çok sinirlenmişti hocam bu işe.
Evet, Arslan Yabgu'yu kurtarmaya da çalışmadılar yani bu Yabgulular ile Yinaloğulları arasında
Selçuklu döneminde bir takım, evet, hocam.
Sebepler ortaya çıkmıştır ama bu Selçuklu'nun kendi gelişinden haberdar olmayan Mesud'un da beceriksizliğiyle ilgilidir. Yani Selçuklu devletinin önünü açan bir Gazne devlet yapısı var. Ve Gazne devletinden kaçanlar sürekli Selçuklu devletine de
sığınmıştır. Hocam oysa o esnada Gazne devleti gücünün doruğunda.
Esasen tamamen yönetim beceriksizliği diyebiliriz buna. Çünkü birçok savaşta da sonrasında Sultan Mesud öldürüldükten sonra da birçok savaşta biz Gazne ordusunun hala Selçuklulara karşı galip geldiğini de görüyoruz. Yani 1051 yılında Çağrı Bey 3 defa yenilmiştir arka arkaya Gazne ordusuna. Yani 1051 yılı işte Dandanakan'dan 11 yıl sonrası ve Herat bölgesinden güneye geçememiştir. Sultan Alparslan Gazne'yi fetih için yola çıkmamıştır. Hindikuş dağlarını sınır olarak kabul etmiştir. Alparslan'dan sonra ise akrabalık kurulduğunu görüyoruz. Bir anlamda artık Gazne Devleti ile Selçuklular arasında tabii sınır korunmuştur ama ikili ilişkiler her bakımdan ticari ve kültürel ilişkiler devam etmiştir. İttifak yaptıkları dönemler de vardır ama bu çok sıkı bir ittifak değildir yani askeri anlamda.
Evet. Hocam bugün de bitirdik süremizi ama şu iki konu kaldı. Gazne, Selçuklu ve Osmanlı devletleri arasındaki benzerlikler. İşte Serak Savaşı 1035-1038, daha sonra 1040'dan Danakan ve ardından Sultan Mesut'un tahttan artık indirilişi. Bunları da önümüzdeki hafta dinleyicilerimize aktarmaya çalışalım.
Evet, memnuniyetle.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve saydığımız konu başlıklarıyla önümüzdeki hafta biz burada olacağız. Tekrar görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.